Ayrım 8. Kişisel bir sorun. Kenzaburo Oe. Sayfa 102. Çocuk polikliniğine giden koridorla çocuk yoğun bakım ünitesine giden koridorun kesiştiği yerde Bert hangi yöne gideceğini şaşırdı. Tekerlekli sandalyeyle üzerine doğru gelen genç bir hasta can sıkıntısını belli eden bakışlarla Bert'i süzünce kenara çekilerek yolu açtı. Hasta ayaklarının olması gereken yere eski model irice bir radyo koymuştu. Tekerlekli sandalyenin hiçbir yerinde onun ayaklarını göremedi. Hasta bir kez daha vücudu ayaklarının üzerinde yaşayan insanların temsilcisi böyle tehdit dolu bakışlar savurduktan sonra müthiş bir hızla koridorda uzaklaştı. Bert arkasından bakarken iş geçirdi. Bebek hala yaşıyorsa doğruca çocuk yoğun bakım ünitesine gitmesi gerekirdi. Ama ölmüşse bebeğin otopsisi ve cenazesinin yakılması için gerekli işlemleri yapmak üzere çocuk polikliniği sekreterliğine gitmesi gerekecekti. Tam bir kumar havası yaşıyordu. Çocuk polikliniği sekreterliğine doğru yürümeye başladı. Kumarda bebeğin ölümünü seçtiğinin net olarak bilincindeydi. Bert bebeğin gerçek düşmanı, hayatındaki ilk ve en büyük düşmanıydı artık. Sinsi bir işe kalkışmış gibiydi. Aklından ebedi yaşam ve her şeye hükmeden bir tanrı varsa ben suçluyum düşüncesi geçti. Fakat bu suçluluk duygusunun bebeğin ambulansın içindeki görüntüsünü Apolliner gibi başı sarılı diye nitelendirdiği an hissettiği üzüntüyle aynı şekilde şekerli bal gibi bir tadı vardı. Bert yatak arkadaşıyla buluşmak için acele ediyormuş gibi adımlarını hızlandırıp bebeğin ölümünü bildirecek sesin sahibini aramaya başladı. Ölüm bildirildikten sonra bir sürü işlemi tamamlayıp hastane otopsi konusunda istekli olacağına göre işlemler uzun sürmez. Esas cenaze işlemleri başıma bela olacak diye kendini hazırlamaya çalıştı Bert. Sonra bugün yalnız başıma bebeğin yasını tutar, yarın da karıma felaket haberini vermeye giderim. Herhalde başındaki yara yüzünden ölen bebeğin aramızdaki tensel bağ olduğunu falan söylerim. Aile yaşantımızı bir şekilde eski haline döndürebiliriz sanırım. Sonra yine aynı tatminsizlikler, gerçekleşmeyen ümitler ve yine uzaklaşıp giden Afrika. Bert sekreterliğin banko penceresinden içeri baktı. İçerideki hemşirelerden biri de ona bakınca adını söyleyerek önceki günkü durumu anlattı. Ha, o beyin fıtığı bebek, dedi ağzının çevresindeki tüyler kararmaya başlamış olan kadın, yüzündeki gülümsemeyi netleştirerek. Doğruca çocuk yoğun bakım ünitesine gidin. Yerini biliyor musunuz? Evet, biliyorum ama, dedi Bert çatallaşan sesiyle. Bebek daha ölmedi mi? Elbette yaşıyor. Sütünü de içiyor. Elleri ayakları da çok güçlü. Tebrikler. Fakat beyin fıtığı olduğu için... Evet, beyin fıtığı, dedi hemşire Bert'in yaşadığı tereddüdü aldırmaksızın. İlk çocuğunuz mu? Bert soruyu başını sallayarak yanıtlamakla yetinip arkasına döndüğü gibi aceleyle çocuk yoğun bakım odasına yöneldi. Oynadığı kumarı kaybetmişti. Bu kumar için kaç para ödemesi gerekecekti acaba? Tekerlekli sandalyedeki hasta bir kez daha dönemeçte karşısına çıktı. Bu kez Bert dönüp bakmadığı için hastanın kenara çekilerek yolu açması gerekti. Artık tekerlekli sandalyedeki hastaya acımak bir yana onun özürlü hali bile Bird'ün bilincinde yer etmiyordu. Tatminsiz bakışlarla arkasından onu izleyen tekerlekli sandalyeliden daha tatminsiz biri olmasa bile Bird'ün kendisi de içi yeni boşaltılmış bir depo gibi boşluktaydı. Akşamdan kalmalık hala midesinde ve kafasında zonklamalar halinde şarkısını söylemeye devam ediyordu. Bird kokusu hayvanlarınkini andıran nefesini kesik kesik vererek koşturdu. Hastanenin ana binasından yataklı hastalar kısmına geçilen koridor asma köprü gibi bir mimariyle yapılmıştı. O manzara Bird'ün huzursuzluğunu daha da artırdı. Üstelik yataklı hastalar binasında iki tarafında hasta odaları sıralı ancak uzaktaki ucunda ışık görünen koridor karanlık bir köprü gibiydi. Benz atan Bird adımlarını iyice hızlandırdı. Çocuk yoğun bakım ünitesinin kapısı bu sahne kapısı gibi sağlam sacdan yapılmıştı. Bert kapının ardındaki hemşireye çok ayıp bir şey fısıldıyormuş gibi adını söyledi. Bir gün önce bebeğin anormal olduğunu ilk öğrendiği andaki ağırlığını hissettiği utancı yeniden yaşıyordu. Hemşire Bert'ı abartılı hareketlerle içeri aldı. Hemşire arkasındaki kapıyı kapattığı sırada Bert içeride hemen karşısında sütun aslında oval aynadaki alnının burnuna kadar olan kısmı terle erimiş, yağla kaplı, dudakları yarı aralık, her haliyle içine kapanık olduğunu gösteren donuk bakışlı, biraz da sapıkça duran yüzü gördü. Birden içini kaplayan tiksintiyle bakışlarını kaçırdıysa da o kendi yüzünden edindiği izlenim göz kapaklarının ardına kazınmış gibiydi. Kendisinin o yüz tarafından sürekli taciz edileceği düşüncesi bir an aklından geçiverdi. "Sizinkinin hangisi olduğunu bulabilir misiniz?" diye sordu Bird'ün yanına gelen hemşire. Sanki o hastanedeki en sağlıklı bebeğin babasıyla konuşuyormuş gibi. Fakat yüzünde gülümseme olmadığı gibi dostane bir ifade de yoktu. Bunun üzerine Bird, o sorunun çocuk yoğun bakım ünitesinde kalıplaşmış bir soru olduğunu anladı. Yalnızca soruyu soran hemşire değil, ince uzun salonun dibinde elektrikli su ısıtıcısının önünde üst üste yığılı biberonları yıkayan iki genç hemşire olsun, yanlarında süt tozu tartan orta yaşlı hemşire olsun, hatta duyuru panosunu ve karman çorman asılı kağıtların bulunduğu duvarın önündeki daracık alanda hasta çizelgelerini kontrol eden doktor ve biraz daha yakında Bird gibi oradaki sorunlu çocuklardan birinin babası olduğu anlaşılan ufak tefek adamla karşılıklı oturmuş görüşme yapan doktor bile bir an ellerindeki işleri bırakıp sessizce umut dolu gözlerle Bird'e baktılar. Bird, bebeklerin bulunduğu cam panellerle çevrili geniş hasta odasına baktı. Doktorların ve hemşirelerin onun üzerindeki ilgisi hemen zayıflayıverdi. Bird, beyaz karıncaların yuvasının yükseltisinden bozkırdaki zayıf hayvanları gözleyen, bakışları donuklaşmış bir puma gibi bebeklere baktı. Rahatsız edici ölçüde bol ışık vardı. İçerisi yaz başlangıcından ziyade yaz ortasını anımsatıyordu. Her yönden yansıyan ışıklar Bird'ün alnını yakmaya başlamıştı. 20 bebek yatağı ve elektronik donanımlı 5 kuvöz. Kuvözlerdeki bebekler sisin ardında kalmış gibi zorlukla seçilebiliyordu. Yataklardaki bebekler fazlasıyla ulu orta bırakılıvermiş gibiydi. Tümü birden ışığın etkisiyle büzüşüp kalmıştı. Bu dünyadaki en uslu evcil hayvanlarmış gibi bir halleri vardı. Kolları ve bacaklarını ufak ufak oynatanları da vardı ama giydikleri tulumlar ve altlarındaki bezler ağır geliyordu. Bebeklerin esaret altındalarmış gibi bir görüntüleri vardı. Bilekleri yatağın kenarına bağlı olanlar, bu o elleriyle nazik tenlerini kaşıyıp tahriş etmemeleri için yapılıyor bile olsa, ayak bilekleri gazlı beze sabitlenmiş olanlar, bu kan vermek için iğne takılan ayak bileklerini korumak için bile olsa, vardı ve özellikle onlar çaresiz mahkumlar gibiydi. Hepsi de sessizdi. Seslerinin duyulmaması aradaki cam paneller yüzünden miydi acaba? Fakat bebeklerin tümü iştahsız su kaplumbağaları gibi küskün bir ifadeyle ağızlarını kapatmışlardı. Bird tek tek tüm bebeklerin başlarına baktı. Kendininkinin yüzünü çoktan unutmuştu. Ama bebekte başkalarıyla karıştırılmayacak bir işaret vardı. Başhekim, dış görünüm itibariyle ilk başta iki kafası varmış gibi görünüyor. Wagner'in çift başlı kartal bayrağının altında adlı parçasını hiç dinledin mi? Demişti. Adam herhalde şehrin gizli klasik müzik hayranlarından biriydi. Fakat Bird kafası o şekilde bir bebek göremedi. Bir kez daha hırslı bakışlarla yatakları kontrol etti. O sırada birden ortada hiçbir neden yokken bebeklerin tümü aynı anda dana ciğerine benzer renkteki ağızlarını ardına kadar açarak ağlamaya, kıpırdanmaya başladılar. Bird bunun üzerine neden aynı anda uyanıverdiklerini yargılayan bakışlarını hemşireye yönelttiyse de kadın bebeklerin ağlamasını hiç aldırmamış gibi duruyordu ve suskun bir halde bakışlarını ayırmadan merakla Bird'ü bakan diğer hemşirelere ve doktorlarla da oyunu sürdürmeye kararlı gibiydiler. "Bulamadınız mı? Kuvözde. Hadi bakalım hangi kuvözdeki sizinki acaba?" Bird söz dinleyen uslu bir çocuk gibi en yakın kuvöze baktı. Akvaryumun su lekeleri ve planktonlarla bulanıklaşmış suyuna bakarmış gibi hafifçe çömelip gözlerini kısarak. Tüleri yolmuş tavuk kadar ufacık ve garip ölçüde esmer, teni pütür pütür bir bebek gördü. Çıplak bebeğin ipek böceği pupası gibi duran pipisine naylon torba takılmış, göbek bağı gazlı bezle örtülmüştü. Bebek de masallarda çıkan cüceler gibi kalın derili yüzüyle Bird'e bakıyordu. Sanki hemşirelerin oyununa o da katılmıştı. Bird'ün bebeği olmadığı kesindi ama Bird yaşlanmış gibi uslu duran o çelimsiz prematüre bebeğe karşı yetişkinler arasında olan türden bir sempati duymaya başlamıştı. Bebeğin kömür karası ıslak ve sakin gözlerinden özel bir çabayla bakışlarını ayırarak doğrulunca daha fazla oyunlarına katılamayacağı kolayca anlaşılacak bir bakışla hemşireyi süzdü. Işığın geliş açısına göre diğer kuvözlerin içini görebilmek imkansızdı. Hala mı anlayamadınız? Pencere kenarında en dipteki kuvöz. Bebek buradan da görülebilecek şekilde kuvözü yaklaştırayım. Bird bir an afalladı. Fakat bununla birlikte hemşireler ve doktorlar Bird'e olan ilgilerini kaybederek ellerindeki işlerine ve konuşmalarına dönünce o oyunun Bird'ü çocuk yoğun bakım ünitesine kabul etmek için törensel bir olay olduğunu anlamış oldu. Metin olmaya çalışarak hemşirenin yaklaştırdığı kuvöze baktı. Üniteye girdiğinden beri biraz da hemşirenin etkisiyle direncini ve isyan etme gücünü yitirmeye başlamıştı. Zayıf ve uslu, aniden anlaşılamaz bir şekilde aynı anda hep bir ağızdan ağlamaya başlayan bebeklerle aynı şekilde gazlı bezlerle bağlanmış gibiydi. Nefesinin sıcaklığını hissederek iç geçirip terleyen avuçlarını pantolonunun kenarına sildikten sonra bu kez aynı ellerle alnında ve şakaklarında biriken terleri temizledi. Avuçlarını göz kapaklarının üstüne iyice bastırınca siyaha bulanmış koyu kırmızı bir alev yükselip tepe üstü derin bir uçuruma düşüyormuş gibi bir hisse kapılarak sendeledi. Gözlerini açtığında hemşire aynanın içinde gezinen bir insan gibi çoktan camın öte yanına geçmiş kuvözü yakına getirmeye uğraşıyordu. Bird kas katı kesilip yumruklarını sıkarak bekledi. Sonra da bebeği gördü. Artık kafasında yaralı Apollinaire'i çağrıştıran sargılar yoktu. Ünitedeki diğer tüm bebeklerden farklı olarak teni haşlanmış karides kırmızısı tonundaydı. Yüzünün tamamı iyileşmiş, yanık yarası izi gibi parlaktı. Müthiş bir sıkıntıya katlanıyormuş gibi yummuş gözlerini, dedi Bird içinden. Bebeğin katlandığı sıkıntının kaynağı kuşkusuz başının arka tarafından çıkan ikinci bir kafa kadar iri yumru olmalıydı. Bird kızılımsı mor yumruya baktı. Sert ve ağır olduğu belli olan yumru başa yapıştırılmış bir ağırlık gibiydi. Başı olasılıkla o yumruyla birlikte doğum yolundan geçerken baskı yüzünden ince uzun bir hal almıştı. Bird'ün içinde doğrudan bir şok yaratan, akşamdan kalmalığın getirdiğinden farklı, çok daha korku verici bir kusma hissi baş gösterdi. Bird başını kuvözün ardında duran hemşireye evet anlamında salladı. Artık yeter dermiş, hatta başına gelen anlam veremediği şeyler karşısında yenilgiyi kabullendiğini söylemek istermiş gibiydi. Bebek yumrusuyla birlikte yaşamını sürdürüyordu işte. Ölüm tehlikesini de atlatmış gibiydi. Tatlı ve kolayca acı gözyaşlarıyla eğilip gidebilecek jöle gibi bir varlık değildi. Yaşamaya devam ediyordu. Bird'e baskı yapmaya, hatta saldırmaya bile başlamıştı. Karides gibi kırmızı, yara izi gibi parlak teniyle hiçbir şey olmamış gibi yaşıyordu. Ağır yumru ağırlığını taşımak zorunda olmakla birlikte. Bitkisel bir varlık. Öyle bile olsa kaktüs gibi tehlikeli bir bitki. Hemşire Bird'ün tepkisini iyice ölçtükten sonra kuvözü iterek pencere kenarındaki yerine yöneldi. Bebeklerin ağlama sesleri bir kez daha yükselerek baca ağzı gibi ışıltılar içerisindeki hasta odasını sarstı. Bird'ün omuzları düştü. Başı öne eğildi. Tüfeğin barut ateşiyle dolmasına benzer bir şekilde Bird'ün öne eğilen başı da bebeklerin ağlama sesleriyle dolmuştu. Bird kendisi için de küçük bir yatak, hatta kuvöz gerektiğini düşünmeye başlamıştı. Özellikle bir kuvöz, sis bulutuna benzer bir hal almış buharla dolu, Bird'ün içinde hantal balıklar gibi yüzgeçleriyle soluk alabileceği bir kuvöz. Bird'ün yanına dönen hemşire, yatış işlemlerini olabildiğince çabuk halletmeniz gerekiyor. Teminat olarak 30 bin yen yatıracaksınız, dedi. Bird başını sallayarak onayladı. Sütünü çok iyi içiyor. Ellerini ayaklarında sık sık oynatıyor. Ne için süt içiyor? Ne için hareket ediyordu acaba? Bird hınç içerisinde bu soruyu sormamak için kendini tuttu. Yenilgiyi hazmedemeyen bir çocuk haline gelmeye başladığından dolayı kendinden tiksinmeye başlamıştı. Biraz beklerseniz bebeğe bakan pediatri doktorunu çağırayım. Sonrasında Bird'ü rahat bırakmış, sanki orada değilmiş gibi davranmaya başlamıştı. biberon ya da alt bezi taşıyan hemşirelerin çıkıntı yapan dirsekleri sık sık Bird'e çarpıyordu. Ama dönüp bakmıyorlardı bile. Yalnızca Bird her seferinde kısık sesle özür diliyordu. O arada cam panellerin Bird'ün bulunduğu tarafında doktorla kavga edermiş gibi konuşan ufak tefek adamın sesi egemen olmuştu. Karaciğerinin olmadığı kesin mi? Bu nasıl olabilir? Yüzlerce kere aynı şeyleri söylediniz ama aklım almıyor. Karaciğeri olmayan bir bebek. Mümkün mü böyle bir şey hocam? Bird, hemşirelerin gidip geldikleri rota dışında bir yere kendini atmayı başardığında terleyen ellerine bakarken başı öne düşüverdi. Elleri ıslak ve renksiz deri eldivenler gibiydi. O an kendi bebeğinin kulağına yakın bir yerde tuttuğu eli geldi aklına. Kendisininki gibi etli ve parmakları uzundu. Bird ellerini pantolonunun cebine soktu. Sonra karşısındaki doktorla tartışmayı inatla sürdüren, orta yaşlarının sonlarına gelmiş o ufak tefek adama baktı. Altında kahverengi bir golf pantolonu, üzerinde vücut yapısına ve neredeyse hiç et yokmuş gibi duran vücuduna bariz bol gelen, üst düğmesini açık bırakıp kollarını kıvırarak giydiği gömleği vardı. Gömleğinin yakasından görünen güneş yanığı boynu ve açıktaki kolları yoksulluğunu anlatan sinirlerle kaplıydı. Bünye açısından şanssız, sürekli aşırı çalışan vücut işçilerinde sık rastlanan türden bir ten ve deri yapısı. Yağlanmış dağınık siyah saçlarının tek tük kaldığı açık tepe, fazlasıyla geniş bir alın ve ölgün bakışlar. Başının üst kısmına oranla küçük bir ağız ve çene. Olasılıkla vücut işçisi olmakla birlikte sıradan bir vücut işçisi değildi. Düşünmesini ve sinirleri zorlamasını gerektirmeyen küçük bir işletmenin sorumluluğunu alarak kendisi de ağır işlerde çalışıyor olmalıydı. Neredeyse bel kuşağı kadar geniş bir kemer, koluna da deri bant takmış, kendinden 20 santimetre kadar uzun doktorla tartışıyordu. Yanıt olarak kullandığı sözcükler ve sesi her haliyle bürokratik doktorun karşısında o ufak tefek adam diklenerek büyükleniyor, tartışmayı kendi istediği şekilde sonlandırmak için çabalıyordu. Fakat arada sırada hemşirelere ve Bird'e fırlattığı gizli bakışlarda yenilgiyi kabullenmişlik, sağlığının bir daha asla eski haline gelmeyeceğini kabullenen insanları andıran bir hava vardı. Tuhaf bir adamdı. Neden böyle olduğunu bilemiyorum. Muhtemelen bir kaza. Fakat gerçek şu ki bebeğinizin karaciğeri yok. Çişini gördünüz, beyazdı. Başka hiç öyle beyaz çiş işeyen bebek gördünüz mü? Diye yanıtladı adamın saldırısını tek harekette püskürtmeye çalışan doktor. Civcivlerde beyaz işeyenini gördüm. Hocam, tavuklarda da normalde karaciğer olur bilirsin. Ciğer ızgarasını yaparlar. İşte o tavuklarda bile beyaz işeyeni olur. Konumuz tavuk değil, bir insan bebeği. Tamam da beyaz işeyen bir bebek. Bunun neresi tuhaf? Söylesene hocam. Beyaz işeyen deyip durma, laf üretme, dedi öfkelenen doktor. Sarı işeme denir ama beyaz işeme diye kafana göre laf üretme. İşi iyice karıştırma. Tamam, beyaz sidik diyelim o zaman. Karaciğeri olmayanın sidiğinin beyaz olacağını anladım. Ama sidiği beyaz bebeklerin tamamının karaciğeri olmaz diye bir kural mı var? Yahu sana bunu 100 kere anlatmadım mı, dedi doktor neredeyse haykırışa yakın öfkeli bir sesle. Soğuk bir gülümseme takınmaya çalışıyordu ama kalın, plastik çerçeveli gözlüğün ardındaki uzunca büyük surat korku saçar bir hal almış, dudakları da titremeye başlamıştı. Yahu hocam, şu işi bana bir kez daha anlatır mısın, dedi adam sakin ve yumuşak bir ses tonuyla. Karaciğerin olmaması ne bebek ne de benim için gülüp geçilecek bir olay. Başlı başına bir sorun. Öyle değil mi hocam? Nihayetinde doktor yenik düşerek adamı yanındaki sandalyeye oturtup çizelgeleri çıkarıp açıklamaya koyuldu. Artık doktorun sesi de arada sırada sorular soran adamın sesi de yabancıları dışlar bir hale almıştı. Bird tam olarak duymamaya başlamıştı. Kim o? Beyin fıtığı bebeğin ailesinden olan, dedi mesafülte andıran tiz bir ses. Benim, ben babasıyım, dedi Bird arkasına dönerek. Doktor sabit bakışlarla Bird'e baktı. Gözleri Bird'e kaplumbağayı çağrıştırıyordu. Yalnızca gözleri değil, küt çenesi ve kıvrım kıvrım olmuş boğazı da bir kaplumbağayı, hem de masum bir kaplumbağa değil, vahşi ve saldırgan bir kaplumbağayı. Fakat gözlerinin küçücük kalan siyah kısmı anlamsız noktalar gibiydi ve tamamına bakıldığında beyazın hakim olduğu gözlerinde saflık ve iyilik de gizliymiş gibi duruyordu. İlk çocuğun mu? Öyleyse ne yapacağını şaşırmışsındır, dedi doktor kuşkulu bakışlarını Bird'den ayırmayarak. Haklısınız, dedi Bart. Henüz bir şey söylemek için erken. Önümüzdeki 4-5 gün içerisinde beyin cerrahisi uzmanı doktorlarımız bir baksınlar. Bizim başhekim yardımcımız o konuda otoritedir. Ameliyat olması gerekirse bile vücut direncini en üst seviyeye çekmezsek emekler boşa gidebilir. Bizim beyin cerrahisi bölümünün işi başından aşkın. Sorun yaşamak istemem. Ameliyat olması mı gerekecek? Eğer vücudu bunu kaldırabilecek duruma gelirse ameliyat edilir herhalde, dedi doktor Bird'ün karamsarlığını farklı şekilde algılayarak. Ameliyat olarak normale dönmesi ihtimali var mı? Dün bebeğin doğduğu hastanede yaşasa bile ancak bitkisel bir varlıktan öteye geçemez demişlerdi ama, dedi Bird. Bitkisel bir varlık. Doktor, Bird'ün sorusunu doğrudan yanıtlamaksızın öylece suskun kaldı. Bird doktora bakarak söyleyeceklerini bekledi. Sonra aniden Bird kendisinin utanç verici bir arzuya kapıldığını çok net fark etti. Bu, Bird'ün pediatri polikliniği sekreterliğinde bebeğin yaşadığını öğrendiği an iğrenç kara bit sürüsü tarafından kaplanmış gibi kararan kafasının içinde beliren ve müthiş bir hırsla büyüyerek kendisinin ne anlama geldiğini her an biraz daha belirginleştiren bir arzuydu. Ben ve karım bu bitkisel varlık, bebek kılığına girmiş canavarın yapışıp kaldığı bir ömrü mü tamamlamak zorundayız? Bu soru bilincinde güçlenirken düşünmeyi sürdürdü Bird. Ben ne olursa olsun o bebek kılığındaki canavardan kaçıp kurtulmak zorundayım. Bunu yapamazsam Afrika seyahatime ne olur? Bird, savunma mekanizmasının coşmasıyla birlikte neredeyse kuvöz içindeki bebek cam panellerinin ardından üzerine atılacak, o da kendini koruyacakmış gibi gardını aldı. Aynı anda Bird, kendine parazit gibi yapışıp kalan egoizmden utanarak tüm vücudu ter içinde kalırken yüzü de kızardı. Tek kulağı iyice uyuşmuş, oradaki damarlardan geçen kanın sesi dışında hiçbir şey duymuyordu. Gözleri de şeffaf ve kocaman bir yumruğun darbesine maruz kalmış gibi kanlanmak üzereydi. Öf, ama ben, dedi kendi kendine Bird, yüzü utanç duygusuyla gitgide kızarıp gözleri buğulandığı halde. Ben Afrika seyahati rüyamı korumak için bu bitkisel varlığın ağır yükünden, bebek kılığındaki canavarın ağır yükünden kaçabilsem keşke. Fakat içindeki utanç duygusu bunları sözcüklere döküp doktora dert yanmasını önleyecek ölçüde güçlüydü. Bird ümitsizlik içerisinde domates gibi kızaran yüzünü öne eğdi. Sen bu çocuğun ameliyat olup düzelmesini, yani olabildiği kadar düzelmesini istemiyor musun? Bird, bir örnek vermek gerekirse yumurtalıklarının alt kısmı gibi en çirkin ama zevk konusunda da en hassas yeri ne yaptığını bilen parmaklar tarafından okşandığı hissine kapılarak irkildi. Yüzündeki kızarıklık iyice artarak kendisinin bile duymaya dayanamadığı sesiyle ameliyat olduğunda normal bir çocuk gibi büyüme olasılığı zayıfsa diye itiraz etti. Bir o an kendisini rezillik yokuşundan aşağı ilk adımı attığını, rezillik kartopunun ilk yuvarlanışını yaptığını hissetti. Rezillik yokuşundan aşağı inmeye devam edeceğine, rezillik kartopunun da her geçen saniye irileşeceğine şüphe yoktu. Fakat bu sırada bile vücudunda yükselen sıcaklıkla bulanıklaşmaya başlayan gözleriyle doktora yalvarmaya devam ediyordu. Doğrudan bir müdahaleyle bebeğin yaşamına son vermemiz mümkün değil, dedi doktor. Bird'ün gözlerine tiksinti yüklü bakışlar yöneltirken mağrur bir ifadeyle. Elbette söz konusu olamaz, dedi tekrar ikilen Bird. Sanki hiç aklında olmayan bir şey duymuş gibi. Sonra kendi kurguladığı psikolojik oyuna doktorun en ufak şekilde dahil olmadığını anladı. Bu iki katlı bir utanç yaratıyordu ama Bird buna direnerek kendini toparlamaya çalışmıyordu. Sen genç bir babasın. Genç dedimse de benim kadar varsın herhalde, dedi doktor kaplumbağayı andıran başını çevirip cam panellerin iç tarafında kalan diğer insanlara bakarak. Bird, doktorun kendisiyle alay ettiğinden kuşkulanarak derin bir korkuya kapıldı. Eğer öyleyse ben bu tipi öldürürüm, dedi içinden. Neredeyse gözlerinin karardığını hissederek. Fakat doktor onun utanç dolu ümitsizliğini derinleştirmek ister gibiydi. Adam oradaki diğer insanlara bir bakış fırlattıktan sonra sesini alçalttı. Bebeğin sütünü biraz tatlandıralım. Arada sırada süt yerine şekerli su da verebiliriz. Sonra durumuna bakarız. Hala gücünden bir şey kaybetmezse ameliyat etmekten başka yolumuz kalmaz. Teşekkür ederim, dedi Bird. edepsizlik yüklü nefesiyle birlikte. Bir şey değil, dedi doktor, yine Bird'ün alay edildiğinden kuşkulanmasına fazlasıyla yetecek şekilde. Sonra tekrar eski havasına bürünerek, 4-5 gün sonra durumuna bakmaya gelin. Boşuna sabırsızlanmayın. Öyle pek büyük bir değişiklik olmayacaktır, diyerek sinek yutmuş kurbağadan farksız bir şekilde sert dilini ağzının içinde gizledi. Bird bakışlarını doktordan kaçırarak başıyla selam verdikten sonra kapıya yöneldi. Arkasından hemşire seslendi. Yatış işlemlerini bir an önce halledin. Bird suç mahallinden uzaklaşır gibi hiçbir şey görmez bir halde loş karanlık koridorda ilerledi. Yakıcı sıcaktı. Bunun üzerine Bird özel çocuk yoğun bakım ünitesinde klima düzeninin çalıştığını fark etti. O yaz Bird'ün karşılaştığı ilk klima düzeni. Bird yürürken yaşadığı utanç yüzünden gözyaşları akmaya başladı. Üstelik başının içi çevresindeki havadan akan gözyaşlarından daha sıcaktı. Bird sık sık sarsılarak hastalıktan yeni kurtulmuş bir insan gibi yönü belirsiz bir şekilde ilerliyordu. Kapıları açık ortak hasta odalarında yataklarında yatan ya da bellerinden yukarılarını doğrultmuş sefil ve kirli görünüşlü hastalar ağlayarak yürüyen Bird'e hissiz bakışlar fırlatıyorlardı. Tek kişilik odaların sıralandığı bir köşeye geldiğinde ağlama krizi dinmişti ama utanma duygusu gözlerinin ardında glokom gibi çekirdekleşmiş halde varlığını koruyordu. Bu yalnızca gözlerinin diplerinde değil, vücudunun farklı yerlerindeki derinliklerde topaklaşmaya başlamıştı. Utanç hissiyle oluşan bir kanser. Bird bu anormal nesneyi hissedebiliyordu ama üzerinde düşünebilecek halde değildi. Zihni boşalmıştı. Tek kişilik odalardan birinin kapısı açıktı. Bird içeride ufak tefek bir kızın çırılçıplak ayakta olduğunu gördü. Kızın vücudunda solgun gölgeler vardı ve gelişimini henüz tamamlamadığı anlaşılabiliyordu. Kız kurşuni ışıltılar saçan gözleriyle Bird'ü süzdükten sonra sol koluyla küçük memelerinin şişkince durduğu göğsünü sarmalayıp sağ kolunu aşağı indirerek karnının altındaki düzlüğü okşayarak mahrem tüylerini tutamladı ve sonra bacaklarını hafifçe açarak arkadan gelen ışıkların bir anlığına görünür kıldığı cinsel organının içine doğru parmağını yavaş hareketlerle daldırdı. Bird seks manyağı kıza kendi kendine orgazma ulaşabilecek zaman tanımaksızın fakat kıza karşı tutkuyla karışık merhamet hisleri içerisinde odanın kapısının önünden uzaklaştı. Yaşadığı utanç duygusundan ötürü kendisinden başka varlıklara karşı uzun süreli ilgiler gösterebilecek durumda değildi. Geçiş koridorundan çıktığı yerde o tıknaz, deri kemerli ve timsah derisi saat kayışlı teorisyen adamla karşılaştı. Adam Bird'e karşı da tepeden bakan tavrını koruyarak olasılıkla aradaki boy farkını kapatma çabasıyla ayakları üzerinde yaylana yaylana yanında yürümeye başladı. Sonra kararını kesinleştirmiş gibi tok sesiyle aşağıdan yukarı Bird'e bakarak konuşmaya başladı. Bird suskunca dinlemekle yetiniyordu. ''Mücadele etmen gerek. Mücadele, mücadele, mücadele!'' dedi tıknaz adam. ''Mücadele. Hastaneyle mücadele edeceksin. Özellikle doktorlarla. Ben bugün bir hayli mücadele ettim. Sen de görmüş olmalısın.'' Adamın beyaz işeme ifadesini anımsayan Bird başını sallayarak onayladı. Adam hastaneyle mücadelesini kendi lehine çevirmek için blöf yaparak o ifadeyi yaratmış olmalıydı. ''Bizim bebeğin karaciğeri yok da hastaneyi karşıma alıp mücadele etmezsem ne zaman canlı canlı otopsi yapacakları hiç belli olmaz.'' ''Yok, bu doğru. Büyük hastanelerde işinin yolunda gitmesini istiyorsan önce savaşmayı göze alacaksın. İpleri usul usul karşındakinin ellerine teslim edersen olmaz. Düşünsene, ölmek üzere olan bir hasta ölüden daha uslu davranır. Bizim gibi hasta yakınları o kadar uslu davranamaz. Savaş, mücadele. Geçenlerde ben bebeğin karaciğeri yoksa suni karaciğer takılsın dedim. Savaşacaksan eğer taktiklerini de araştırıp bulacaksın. Ben de dersimi iyi çalışırım. Gerçekte kalın bağırsak ucu olmayan bir bebeğe suni anüs taktıklarını duydum. Öyleyse suni karaciğer neden olmasın dedim. Karaciğer anüsten çok daha önemli bir organ çünkü. Bird ve adam ana binanın giriş kapısına ulaştılar. Bird adamın kendisini güldürmeye çalıştığını hissetmesine hissediyordu ama hiç de gülebilecek halde değildi. Bu yüzden yüzündeki üzüntülü ifade için özür dilemek ister gibi sonbahara kadar düzelir mi diye sordu. Düzelmek? Hiç aklıma bile getirmiyorum. Neden dersen bizim oğlanın karaciğeri yok da ondan. Ben savaşıyorum yalnızca. Bu büyük hastanenin 2000 çalışanını karşıma almış savaşıyorum işte, dedi adam. Böyle şok edecek ölçüde kendine özgü, keder ve zayıf düşenlerin mağrurluğunu hissettirerek. Adam 3 tekerlekli motosikletiyle onu yakınlardaki istasyona kadar bırakabileceğini söylediyse de Bird teşekkür ederek kendi başına güneş ışıkları altında hastanenin önündeki meydanın otobüs durağına yöneldi. Hastane yatış işlemleri için gereken 30 bin yeni nasıl bulacağını düşünmeye çalıştı. Aslında o parayı nereden tedarik edeceğini çoktan karar vermişti. Bu düşünce aklına tekrar gelince de o an içindeki utanç duygusu yerini kime karşı olduğu belli olmayan ümitsiz bir öfkeye bırakmıştı. Bird'ün 30 bin yenden biraz fazla bir birikimi vardı. Fakat bu parayı Afrika seyahatine sermaye sağlamak için ilk adım olsun diye biriktirmişti. O an için 30 bin yen gibi küçük bir para bir şekilde kendini iyi hissetmesini sağlayan bir işaretten öteye geçmiyordu. Fakat şimdi o işareti de yitirmek üzereydi. Bird'ün önündeki iki yol haritasında da Afrika seyahatine olası kılacak bir rota kalmamıştı. Vücudunun tüm gözeneklerinden ter fışkırıyor, dudaklarında ve parmak uçlarında ıslak bir soğukluk hissediyordu. Otobüs bekleyen insanların sırasını sonuna ilişen Bird, Afrika'ymış. Buna ancak gülünür, diye söylendi mırıldanarak. Hemen önündeki adam, bir an arkasına dönecek gibi olduysa da vazgeçerek kel ve iri kafasını tekrar eski konumuna döndürdü. Şehre zamansız çöken yaz sıcağından bunalmış olmalıydı herkes. Bird, fersizce gözlerini kapatıp içindeki üşüme hissiyle titreyerek ter dökmeye devam etti. Nice sonra vücudunun kötü bir koku yaymaya başladığını fark etti. Otobüs bir türlü gelmek bilmiyordu. Sıcaktı. İçindeki utanma duygusu ve hedefsiz öfkenin oluşturduğu girdabın çevresinde yeniden kızıla çalan bir karanlık oluşmaya başlamıştı. Dışarıdaki ışık ve seslere karşı hissizleşmişti. Sonra kafasının içindeki karanlıkta cinsel arzu filizi belirerek genç bir kauçuk ağacı gibi her geçen saniye biraz daha büyüdü. Gözleri kapalı halde pantolonun üzerinden sertleşen cinsel organına dokundu. Bird, küçüklük ve acizlik hissi içerisinde olabilecek en toplum dışı cinsel ilişkiyi arzuluyordu. O an her tarafını didik didik eden utanç duygusunu iskalmayacak ölçüde içinden söküp atabilecek bir cinsel ilişki. Bird, otobüs kuyruğundan ayrılarak gözlerini açtığında maruz kaldığı güneş ışıklarıyla çevresindeki meydanın manzarasını siyahı beyazı ters dönmüş bir negatif film gibi görerek taksi aradı. Aklından Himiko'nun öğlen ışıklarını kesen odasına gitmek geçiyordu. Eğer Himiko beni reddedecek olursa, dedi içinden, ben de onu döverek bayıltır, düzerim. 8. ayrımın sonu. Sayfa 118.